Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 15. ayrım. Sayfa 177. Her şeyin sonsuza kadar yolunda gitmesi düşünülemezdi zaten. Yaptığı işin belirli riskler taşıdığının bilincindeydi ve yolun sonu görünmüştü artık. Bir süre masasının başında sabit nazarlarla hareketsiz kaldı. Kendi zekasına her zaman güvenen bir adamdı Şefir ve bunun gereği bir takım tedbirler de almıştı hiç kuşkusuz. Ağır ağır yerinden kalktı, siyah bir çanta aldı ve içine masasından bazı evrak, banka defterleri, pasaport ve nakit para doldurdu. Son olarak da güvendiği birisine telefon etti. Memleketi terk edecekti. Evinin polis tarafından gözetlendiğini bilmesine rağmen henüz güvencede sayılırdı. Polisin bir şeylerden kuşkulandığı şüphesizdi ama onu tevkif edecek yeterli delilleri henüz yoktu. Olsa şimdiye kadar çoktan kapıya dayanır ve onu tutuklarlardı. Yerinden kalktı, yatak odasına gidip kıyafetini değiştirdi. Sonra ayı ya da goril diye adlandırılan Steiner ile Hammer'ın bulunduğu odaya girdi. Alman serseri hala yerdeki halının üzerindeydi. Steiner ise ona sırıtarak bakıp eğleniyordu. Schaeffer, ''Ben dışarıya çıkıyorum.'' dedi. Hammer telaşla, ''Dışarıda sözünü ettiğiniz polisler ne olacak? Sizi tutuklamazlar mı?'' diye sordu. ''Niye tutuklasınlar ki? Bunun için bir neden görmüyorum.'' Ayı da kaplı Steiner sordu. ''Nereye gidiyorsunuz Herr Schaeffer?'' Adam cüssesiyle ters orantılı zekaya sahip yaratığa bakarak, ''Anlaşılan burada birkaç gün kalmak zorunda kalacaksınız. Size yiyecek içecek bir şeyler almalıyım.'' ''Güzel.'' diye homurdandı Steiner. ''Lütfen salam ve bira getirmeyi unutmayın.'' 3. Londra, İngiltere. Kenan uzun süre hafif çiseleyen yağmur altında şehrin kalabalık sokaklarında dolaşıp durdu. Kah bir otobüse biniyor, rastgele bir durakta iniyor, kah en yakında bulduğu bir metro istasyonuna gidip oyalanıyordu. Peşindeki gözlüklü polis daima peşindeydi. Öğleye doğru hem yorulmuş hem de acıkmıştı. Otele dönmeye karar verdi. Ona kalsa mutlaka bir yolunu bulur ve Hans Milch ile temas kurardı ama ikisinin de aldığı talimat kesindi. Gözlemlediklerinden emin olmadıkça kontakt kurulmayacaktı. Kenan bu talimatın anlamsız olduğuna kanaat getirmişti. Nasıl olsa İngiliz polisi ikisi arasındaki ilişkiyi tespit etmişti. Bundan sonra temastan kaçınmanın mantığı yoktu. Polis dünyanın her yerinde aynı gaye için hizmet verirdi. İngiliz polisini devre dışında bırakmanın saçmalığını birilerinin Frankfurt'a anlatması gerekirdi. Yabancısı olduğu şehrin öyle farklı yönlerine dalmıştı ki bir ara nerede bulunduğunu kestiremedi. Koca şehrin içinde kaybolmak işten değildi. Otele dönmek için bir taksiye bindi. Artık peşindeki adamla ilgilenmiyordu. Hem kafasına da koymuştu. Otele varır varmaz Milch'le temas kuracaktı. Kendisi burada hiçbir suç işlememiş masum bir turistti. İngiliz polisi ona ne yapabilirdi ki? Casus değildi, katil, hırsız değildi. Alt tarafı yapacağı basit bir soruşturmaydı. Verdiği kararla otele girdi. Hans Milch lobide yoktu. Doğru resepsiyona yürüdü. Balkonun arkasında hoş bir sarışın memure vardı. Kendi anahtarını alırken kıza Milch'in oda numarasını sordu. Kızın yüzündeki gülümseme kaybolmamıştı. Kenan'ın anahtarını teslim ederken bilgisayara bakarak Milch'in oda numarasını söyledi. Kenan doğru asansöre yürüdü. Alman'ın odası 216 olduğuna göre kendi odasından bir kat aşağıdaydı. Asansörün kapısı kapanırken tuvalette gördüğü temizleyicinin resepsiyona yaklaştığını fark etti. Belli ki kızla ne konuştuğunu öğrenmek istiyordu. Hiç oralı olmadı. İkinci katın koridorları boş sayılırdı. Etrafta kimseyi göremedi. 216 numaralı odayı bulup kapıyı vurdu. Kapı hemen açılmıştı. Hans Milch biraz şaşkınlık dolu nazarlarla kendisini süzüyordu. Alman polis başını koridora uzatıp kimse olup olmadığını kontrol etti. Bu ani ziyareti beklemiyordu. Kaşlarını çatarak ''Gözlenmediğinizden emin misiniz?'' diye sordu. Kenan homurdanarak ''Beni de takip ediyorlar ama bu kadar tedbiri anlamıyorum. Niye bir suçlu gibi polisten kaçıyoruz?'' diye homurdandı. ''Haberiniz yok mu? Meslektaşımız Cassini öldürüldü ve Scotland Yard benden şüpheleniyor.'' ''Bunu biliyorum. Fakat siz katil değilsiniz ve onlar da sizin sanık olmadığınızı pekala biliyorlar. Yoksa sizi derhal tutuklarlardı.'' ''Evet ama şimdi sizin ilişkimizi anlarlarsa rahat çalışmanızı engellerler.'' ''Ne fark edecek? Sabahtan beri benim de peşimdeler.'' Tuvaletteki adam polistendi. Onu arkamızdan telefon ederken yakaladım. ''Tahmin etmiştim zaten ama verilen talimata karşı geldiniz. Frankfurt'takiler bundan hoşlanmayacaklardır. Bu hiç iyi olmadı. Bizler verilen emirlere riayet etmeliyiz.'' Kenan meslektaşının mantığından ve kurallara katı riayetinden hoşlanmamıştı. Adamda tam Alman mantığı ve disiplini vardı. ''Burada elim kolum bağlı oturamazdım.'' diye homurdandı. ''Araştırmaya başlamak için sizden bilgi almalıydım.'' Milch başını salladı. İçinden buraya niye Türk polisini yolladılar diye düşünüyordu. Bu iyi bir seçim değildi. Tedbirsizce yaptığı aceleci davranış şimdi durumunu daha da kötüleştirmiş olabilirdi. Scotland Yard tarafından bir daha sorgulanmaya alınmak istemiyordu. ''Kenan, oda temiz mi? Etrafta dinleyiciler var mı?'' diye sordu. Milch, Aradım ama bulamadım dedi. Şimdi olanları en başından bana anlatın lütfen dedi. Alman polis koltuklardan birine oturdu, derin bir nefes aldı, sonra kısık bir sesle ve isteksizce olaydan anlatmaya başladı. Cinayet örgütünün cesetlerin üzerine bıraktığı kart vizitleri biliyorsunuz. Bu kartlar İngiltere'de imal edilen Solex adlı bir tür sert ve pahalı bir kağıttan yapılma. Evet, bunu biliyorum. Buraya öldürülen İtalyan polis Umberto Cassini ile kağıt imalatçısıyla görüşmek üzere geldik. Topladığımız bilgiler bizi Jason Boyle adlı matbaacıya kadar götürdü. Bu adam üzerinde sırt yazılı kartların Etin Kepşov adlı biri tarafından bastırıldığını söyledi. Önemli bir iz bulmuştuk ama matbaacıya dikkat çekmemek için adamın adresini sormadık. Telefon rehberinden Londra'da yaşayan bütün Etin Kepşovların dökümünü çıkardık. İlk gün aradıklarımızdan işe yarar birini çıkaramamıştık. İkinci gün daha çabuk netice elde etmek için elimizdeki listeyi ikiye ayırarak ayrı ayrı araştırmaya başladık. Hans Mich derin bir nefes aldı. O gün akşam üzeri burada buluşup bulduklarımızı birbirimize rapor edecektik. Ben akşam 4.30'a doğru otele döndüm. Kapı kilitliydi. Yanımda anahtar olmadığı için bir otel görevlisine kapıyı açtırdım. Cassini yerde ölü olarak yatıyordu. Boynu kırılmıştı. Görevli yetkililere haber vermek için aşağıya koşarken yatağın altına kaymış kağıt parçasını gördüm. Ne kağıdı? Önce ben de merak ettim, uzanıp aldım. Bu, Cassini ile bölüştüğümüz Kepşovların listesiydi. İlginç olan, Cassini'nin listedeki bir ismin altını çizip daire içine almış olmasıydı. Nedense ondan sonraki Kepşovları incelemek lüzumunu duymamıştı. Bu da bana istediğimiz kişiyi bulduğu kanaatini vermişti. Bulduğu bir hukuk bürosuydu, değil mi? Evet, kağıdı o anda odada yalnız olduğum için cebime attım. Az sonra odanın içi otel yetkilileriyle doldu. Tabii derhal polise haber verdiler. Bana da hiçbir şeye dokunmamamı söylediler. Polis gelinceye kadar bir fırsatını bulup otelden Frankfurt'a telefon ettim. Odadan mı? Hayır, lobideki telefonlardan. Zira oda yetkililerle doluydu. Bu fırsatı nasıl buldunuz? Sizi yalnız nasıl bıraktılar? Bıraktıkları söylenemez. Ama polisin gelmesinden önce DTMT'yi aramalıydım. Zira daha sonra buna pek fırsat bulamayacağımı ve polisin beni de şüpheliler listesine alacağından emindim. Ne de olsa cinayet Cassini ile birlikte kaldığımız odada işlenmişti. Sinirlerimin bozulduğunu ve polis gelinceye kadar aşağıya bara inip bir içki içmek istediğimi söyledim. Personelden biri nazikane bir şekilde bara kadar benimle geldi. Olaya çok üzüldüğünü, şimdiye kadar otellerinde buna benzer bir olayın hiç olmadığını falan söyleyip duruyordu. Bardaki telefondan Frankfurt'taki merkezi aradım ve bu durumu bildirdim. Yanımdaki adam Almanca bilmediği için konuşmam rahat oldu. Ona memleketteki karımı aradığımı söyledim. Adam da inandı. Sonra ne oldu? Merkez yardımcı bir arkadaş göndereceğini söyledi. Az sonra da Scotland Yard yetkilileri otele doldular. İfademi almak için de beni merkeze götürdüler. Onlara ikimizin de polis olduğumuzu ve Frankfurt'tan turist olarak geldiğimizi söyledim. Tabii inanmadılar. Evet, inandıklarını sanmıyorum. Sorgulama sonunda beni serbest bıraktılar ama ikinci bir emre kadar Londra'dan ayrılamayacağını söylediler. Katil zanlısı olarak benden şüphelenmediklerine eminim ama beni devamlı gözaltında tutuyorlar ve takip ediliyorum. Şimdi sizin de Cassini'nin yerine gönderilen yeni bir görevli olduğunuzu anlamışlardır. Fakat neyin peşinde olduğumuzu bilmiyorlar. Bu doğru, onlara hiçbir şey anlatmadım. Ve Kepşovların listesini de bilmiyorlar, değil mi? Kesinlikle. O zaman sorun yok demektir. Hans Mich üzüntülü bir şekilde başını salladı. Sanırım önemli bir sorun var. Bu sabahki gazetelere bir göz attınız mı? Hayır. Dün gece Brighton'da bir cinayet işlendi. Daha doğrusu bir katliam. Brighton şehre yakın bir sayfiye kenti. Villa içinde 3 kişi öldürmüşler. Kenan tatsız bir haberle karşılaşacağını sezinlemişti. Hans'ın konuşmasını bekledi. Matbaacı Jason Boyle öldürüldü. Aynı zamanda adamın Londra'daki iş yeri de bilinmeyen kişiler tarafından kundaklanmış. Belki başkaları için sıradan bir cinayet haberi olabilir ama bizim için son derece dikkat çekici. Sanırım örgüt esaslı bir iz üzerinde olduğumuzu kavradı ve adamı ortadan kaldırdı gibi her türlü evrağı da yaktı. Kenan huzursuz bir şekilde yerinden kıpırdandı. Acaba Umberto Cassini hukuk bürosunda ne buldu diye sordu. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ama bulduğu şeyin onları fena halde ürküttüğü su götürmez. Haklısınız. Merkez henüz olanları tam olarak bilmiyor. Onlara bu bilgiyi aktarmamız gerekiyor. Sizin de bilmediğiniz bir nokta var. Frankfurt'ta örgütün elemanlarının izini tespit ettik. Onlar da Londra'daki hukuk bürosunu öğrendik. Hans şaşırarak Kenan'a baktı. Kenan bildiklerini kısaca Alman meslektaşına nakletti. Sonra Werner Schäfer adı size bir şey ifade ediyor mu diye sordu. Hans Mich başını olumsuzca iki yana salladı. Hayır, bu adı hiç duymadım. Demek işler bir hayli kızıştı. Merkezin size verdiği talimat nedir? Kenan, büroya gitmekliğim isteniyor diye mırıldandı. Fakat bu çok tehlikeli. Cassini'nin başına gelenleri biliyoruz. Kenan gülümsedi. Endişelenmeyin, bu görev bana verildi. Ben ne yapacağım? Frankfurt ile irtibat sağlayacaksınız. Minç dudağını bir kere Kenan'a baktı. İngiltere'ye gönderildiği halde görevin sonradan gelen bir memura havale edilmesine bozulmuş gibiydi. "Neden siz?" diye sordu. Kenan adamın rahatsız olduğunu hissetmişti. Cinayet örgütü şu sıralar İstanbul'da yeni bir cinayet hazırlığı içinde. Hedeflerini tespit ettik ve gerekli önlemleri almaları için İstanbul polisini uyardık. Şebekenin şimdi de beynine ulaşmak istiyoruz. Oraya teklif veren Türk'ün adamı olarak girmek istiyorum. Bu sizin isteğiniz mi yoksa Frankfurt'un planı mı? Kenan güldü. Tabii, Başkan Sebastian Kruger'ın fikri. Bana kalsa İstanbul'da olup cinayet timinin elemanlarının yakalanmasına nezaret etmek isterdim. Hans Mich bir süre sustu. Düşünceli bir şekilde sessiz kaldı. Çok zor ve tehlikeli diye mırıldandı. Örgüt uyandı. Artık kısırıldıklarını biliyorlar ve acımasızca adam öldürebiliyorlar. Şimdi daha da gaddar ve insafsız olacaklardır. Bir tür savunma içgüdüsü gibi. Kendileri için tehlike teşkil eden her şeye saldıracaklardır. Bunu tahmin edebiliyorum. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kanımca en makul davranış İngiliz polisine yardım istemektir. Ama buna mezun değiliz. Emir almadıkça Scotland Yard'a başvuramayız. Başka çaremiz yok. Yabancı bir ülkede üstelik şüpheli gibi kontrol altındayken Londra'da ne yapabiliriz? Frankfurt'a sormamamız gerek. Bence şahsi inisiyatifimizi kullanmalıyız. Bu yetkilerimizi aşar. Aldığımız bir emir var. İngiltere siyasi anlaşmanın içinde değil. Bunu yapamayız dostum. Bence yanılıyorsun. İngiltere çoktan bu işe bulaştı. Öldürülen matbaacı unutuyor musun? Bu %100 o örgütün işi. Evet ama bu durumu Scotland Yard'a nasıl açıklayabiliriz? Bugünkü gazeteleri inceledim. Hiçbirinde cesetlerin üzerinde kart bulunduğuna dair bir haber yok. Maktullerle hukuk bürosu arasındaki bağlantıyı ispat edemeyiz. Adamın iş yerinin yakılması da herhalde kart siparişleriyle yasal belge ve kayıtları ortadan kaldırmak içindi. Bu Scotland Yard'ın sorunu. Onlar araştırsın. Ben buna izin veremem. Frankfurt'tan izin gelmedikçe olmaz. Kenan kötü kötü arkadaşına baktı. Bak ahbap diye soludu. Burada senden emir alacak mevkide değilim. Sen benim amirim değilsin. İkimizin de yetkileri aynı. Ben sadece fikrimi açıkladım. Şayet bir an evvel sonuca gitmek istiyorsak İngiliz polisinden yardım istemeliyiz. Hans Milch Kenan'ın haklı olduğunu biliyordu. Ama kökleşmiş itaat duygusu üstlerinden emir almadıkça inisiyatifini kullanarak kendi başına hareket etmesini engelliyordu. Haklı olabilirsin diye mırıldandı. Fakat ben yine de izin almak hususunda ısrarlıyım. Durma öyleyse. Telefon burada. Hemen Frankfurt'u ara. Telefonlarımız mutlaka dinleniyordur. Ne fark eder? Nasılsa öğrenecekler. Ya Frankfurt gereken izni vermezse? O zaman Scotland Yard durumu benden öğrenecek. Mish kararsız ve kızgın Kenan'a baktı. Sonra ağır ağır telefonun başına yürüdü. 4. Frankfurt, Almanya. Frankfurt'a gelince ilk işleri Avis'ten araba kiralamak olmuştu. Kırmızı, 97 model bir Opel Astra. Arabayı Max kullanıyordu. Yanında oturan Paula, "İşte şu ev," diye fısıldadı. Arkada oturan Tom merakla kadının gösterdiği eve baktı. İngiliz köşesine çekilmiş sessiz ve somurtuktu. Paula ile birlikte yürütmek zorunda kaldığı bu işten nefret ediyordu. Efendi Capshaw'un kesin emri olmasa asla kabul etmezdi. Tom dikkatle evi incelemeye devam ediyordu. Max, Astra'yı gecenin koyu gölgeler altındaki kaldırım kenarında stop ettirdi. Arabadan inmeden evi incelemeye başladılar. Yalnızca üst kattaki odaların birinin ışığı yanıyordu. Tom, "Bu ev olduğuna emin misiniz?" diye sordu. Paula, "Gayet tabii," diye homurdandı. "Üçümüz de bu eve bundan önce kaç kere geldik. İçini de iyi biliriz." Max, "Schaefer evde yok mu acaba?" diye mırıldandı. "Işık yanan oda misafir odasıdır. Ben orada kaldım." Saat gecenin 10.30. Schaefer bu saatte dışarıda olmaz, adeti değildir diye mırıldandı Paula. Tom, hadi öyleyse eve girelim dedi. Max tam arabanın anahtarını yerinden çıkarırken İngilit durun diye bağırdı. Şu köşedeki siyah Audi'ye bakın. İçinde iki adam var ve galiba onlar da evi gözlüyorlar. Dördünün de gözleri ilerideki arabaya çevrildi. Arabanın oradaki mevcudiyeti tamamen bir rastlantı olabilirdi. Ama emin olmadıkça harekete geçemezlerdi. İngilit, "Biraz bekleyelim. Acele etmenin anlamı yok," diye fısıldadı. Paula kadına laf atmak için can atıyordu ama deneyimli gözleri arabanın içinde oturan adamlardan şüphelenmişti. Kendini zor tuttu. "Max, şuraya bakın," dedi. "Yan bahçede bir adam daha var. O da evi gözlüyor." Nazarlar bu kez bitişik komşu evin bahçesine çevrildi. Karanlıklar içindeki ağaçların arasında belli belirsiz bir adamın gölgesini fark ettiler. O evin bütün ışıkları sönüktü. Tom, "Bunlar polis olabilir," diye mırıldandı. Bu durum beklemedikleri bir haldi. Astra'nın içini heyecanlı bir bekleyiş aldı. Neden sonra Max, "Daha ne kadar bekleyeceğiz?" diye sordu. İngiliz arkadan, "Emin oluncaya kadar," diye cevapladı. İngiliz haklı, beklemeliyiz. Sarışın kadın ilk defa kendisini onaylayan Paolo'ya alaycı bir şekilde "Teşekkür ederim Paola" diye sırıttı. "Seninle tek bir konuda dahi olsa fikir birliğine varmak ne güzel şey. Beni şaşırtıyorsun." Kızıl saçlı kadın cevap vermedi. Fakat kahredici bakışları kısa bir an İngiliz'in üzerinde kaldı. Ondan nefret ediyordu. En büyük isteği kozlarını rahatça paylaşabilecekleri bir ortamın günün birinde eline geçmesiydi. "Bunlar polisse eve girmeyecek miyiz?" diye homurdandı Tom. Arabadakiler Amerikalı'ya cevap vermediler. Paula İngiliz'e dönerek "Ne düşünüyorsun?" diye sordu. Sarışın kadın bir an başını salladı. "Etin Capshaw'dan aldığımız emirler kesin. Şoförü ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sanırım çevrede 3 polis var. Bunların icabına bakmak çok kolay. Tom bahçedeki adamı etkisiz hale getirir. Biz ikimiz de sessizce arabadakileri hallederiz. Max arabada bizi bekler, tamam mı? İtiraz olan var mı?" İtiraz eden çıkmadı. "İngilit, yalnız sessiz olun. Ateş etmek yok. Max, sen de işaretimizi alır almaz evin sokak kapısına koş. Acele etmeliyiz." Arabadan önce Tom çıktı. Audi'nin içinde oturan koyu renk elbiseli adam arkadaşını dürttü. "Şu Astra'ya dikkat ettin mi?" "Farkındayım. Ev inceliyorlar galiba." "Sanmam. İçinde iki kadın erkeği erkek var. Bence onlar pazarlık yapıyorlar." Memurlardan biri dikiz aynasını ayarlayarak arabayı daha iyi görmeye çalıştı. "Fuhuş sektörü iş başında yani, öyle mi?" "Tas tamam öyle. Şimdi gazlayıp giderler. Bak, heriflerden biri arabadan indi." Öteki memur başını çevirip arkaya baktı. "Nereye gidiyor bu?" "Ne bileyim, belki kişi gelmiştir." Koyu renk elbiseli olanın tedirginleşmeye başlamıştı. "Şu arabanın plakasını görebiliyor musun? Ben karanlıkta okuyamıyorum. Telsizle merkeze bir soralım." "Dur yahu, acele etme. Bekle biraz. Zararsız kişilere benziyorlar. Bak kadınlar da iniyor arabadan. Gördün mü? Kör kütük sarhoş onlar. Kadınların ikisi de yalpa vuruyorlar. Ayakta duracak halleri yok." Memurun telsize uzanan eli havada kaldı. Fahişe olmalıydılar. Karanlıkta Audi'ye yaklaşan kadınlara bakmaya başladı. "Sarhoş ama pek şıklar. Sıradan orospulara benzemiyorlar." Diğer memur, "Korkarım bize askıntı olacaklar," diye mırıldandı. Ötekinin keyfi kaçmış, şüphelenmeye başlamıştı. Yanındakinin camı indirdi. İngilizle Paula arabaya iyice yaklaşınca biri arabanın sağına, öteki soluna doğru yaklaştı. Paula diline peltek bir ifade vererek "İyi akşamlar beyler," dedi. "Arkadaşa ihtiyacınız var mı?" Memurlardan biri hızla arabadan fırladı. Sert bir sesle "Hadi çabuk toz olun buradan," diye bağırdı. Sesi tiz ve kararlı çıkmıştı. Paula biraz daha yaklaşırken "Hata ediyorsun aslanım. Sana çok hoş vakit geçirtebiliriz, hem de uygun fiyatla," diye gevrek gevrek gülümsüyordu. Polis memuru hayatının en büyük hatasını işledi ve kadına bir an alıcı gözüyle baktı. Zira bugüne kadar bu kadar alımlı ve gösterişli bir fahişeye rastlamamıştı. Kısa süren şaşkınlığı boş bulunmasına yol açmıştı. O nedenle de sallanarak yaklaşan kadının umulmayan bir hızla tabanca çekebileceğini aklına bile getiremedi. Şakağının tam orta yerine Smith Wesson'un kablosu inerken o hala bir sokak orospusu ile karşılaştığını düşünüyordu. Şakak kemikleri içine çöken memur, külçe gibi arabanın kapısı dibine yuvarlandı. Paula o anda İngiliz'in de diğer adamı saf dışı bıraktığından emindi. Arabanın öbür tarafına bir göz attı. Direksiyon başındaki memur başı kan içinde ebediyete kadar susmuştu. Paula memuru koltuk altlarına tutup arabanın içine tıkarken hiç zorlanmadı. Audi'nin içindekiler bertaraf edilmişlerdi. İki kadın arabanın yanında durup evin bahçesine doğru baktılar. Tom'un iri vücudu çimleri aydınlatan sokak lambasının ışığı altında göründü. Sağ elinin baş parmağını havaya kaldırarak tamam işareti veriyordu. Aynı anda Max arabadan çıktı. İşin ilk kısmı başarıyla ve sessiz bir şekilde halledilmişti. Hammer bitkin bir şekilde Einstein'a baktı. "Yahu hala anlamıyor musun?" diye homurdandı. "Bu herif dönmeyecek. Gitti. Bizi satıp gitti. Şoförü boşuna bekliyorsun. Kes sesini pis solucan. Herr Schaeffer mutlaka döner. O daima sözünde durur." Hammer içinden "Geri zekalı yaratık," diye söylendi. Sonra Werner Schaeffer'ın dönüşünden ümidini kestiği andan itibaren yaptığı isyanını yineledi. "Yiyecek alıp dönmesi hiç bu kadar uzun sürer mi be? Düşünsene, gecenin 10.30 oldu." "Sana döner dedim. Mutlaka bir işi çıkmıştır." "Sen öyle san. Bizi polislerle baş başa bırakıp kaçtı herif. Çeneni kapatmazsan yumruğumu kafana indireceğim." Hammer sustu. Sabahtan beri ağzına bir lokma yiyecek girmediği için acıkmıştı. Konuyu değiştirdi. "Acıktım. Ben de. Biraz sabret. Herr Schaeffer salam ve bira getirecek. O asla dönmeyecek Steiner." İri yarı ve zihnen özürlü adam ilk defa şüpheye düşermiş gibi Hammer'a baktı. "Niye dönmesin ki? Burası onun evi." "Anlamaya çalış. Polis onun peşinde ve şimdi o kaçıyor. Aklınca beni kandırmaya çalışıyorsun." "Hayır, sana gerçeği anlatmaya çalışıyorum. Kaçmamış olsaydı şimdiye kadar çoktan dönerdi. İnanmıyorsan pencereden bak. Arabanın içindeki polisleri göreceksin. 15. ayrımın sonu. Sayfa 191. Devamı 16. ayrımda.